Ayrım 33, sayfa 312. İlk göçmenler tarafından çok sevilen ve artık yalnız Abenay'da kalan son derece teknik, özdevimsel süreçlerden biriydi bu. Başka yerlerde kullanılan daha az karmaşık düzenlemeler gibi o da hiçbir zaman tam olarak çalışmıyordu. Eksiklikler, fazlalıklar ve karışıklıklar oluyordu ama çok büyük ölçüde değil. Pekeş yemekhanesine pek gelmeyen olmuyordu. Çünkü iyi yaşlılar geleneği olan bu mutfak, Abenay'da en iyi tanınan mutfaktı. Bedap'ın, Şivek ve Takver'in konut arkadaşları olarak uzaktan tanıdığı iki genç masada onlara katıldılar. Onun dışında yalnızdılar ya da yalnız bırakılmışlardı. Hangisi doğruydu? Önemli görünmüyordu. İyi bir yemek yediler. Konuşarak iyi zaman geçirdiler. Ama Bedap arada bir çevrelerine bir sessizlik çemberinin olduğunu hissediyordu. Uraslıların bundan sonra ne düşüneceğini bilmiyorum, dedi. Zaten alçak sesle konuştuğu halde onu rahatsızlık veren bir şekilde sesini daha da alçalttığını fark etti. Buraya gelmek istediler. Şevin oraya gitmesini istediler. Bir sonraki hamle ne olacak? Gerçekten Şevin oraya gitmesini istediklerini bilmiyordum, dedi Takver kaşlarını yarı çatarak. Evet biliyordun, dedi Şivek. Bana ödülü şu Seoeon ödülünü verdiklerinde söyledikleri zaman gelip gelmeyeceğimi sormuşlardı, anımsadın mı? Ödülle birlikte verilen parayı almak için. Şivek ışıltılı gözlerle gülümsedi. Çevresinde bir sessizlik çemberi varsa bile bu onu etkilemiyordu. O her zaman yalnızdı. Doğru, bunu biliyordum. Yalnızca gerçek bir olanak olarak görmüyordum. Kaç dekattır üdedekileri şaşırtmak için Uras'a birinin gidebileceğini önermekten bahsedip duruyorsunuz. Sonunda yaptığımız da bu zaten. Bu akşamüstü Dab bana söyletti. Şaşırdılar mı? Saçları diken diken oldu. Gözleri yuvalarından uğradı. Takver kıkırdadı. Pilun, Şive'nin yanındaki yüksek bir iskemlede oturuyordu. Dişleri bir parça holum ekmeğiyle egzersiz yaptırıyordu. Sesine de bir şarkıyla "O gagalı gugu" dedi. Atta ve atta. Şivek hemen uyum gösterip aynı şekilde yanıtladı. Büyüklerin konuşması seyrekleşti ve kesintiye uğramaya başladı. Bedap önemsemiyordu. Uzun süre önce Şivek'in bütün karmaşıklıklarıyla kabul edebileceği ya da hiç kabul edilmeyeceğini öğrenmişti. En sessiz olanları Sadik'ti. Bedap yemekten sonra konutun hoş, geniş ortak odasından onlarla bir saat kadar kaldı. Kalktığında Sadi'ye yolun üzerindeki okul yatakhanesine kadar eşlik etmeyi önerdi. Bunu söyleyince bir ailenin dışındaki insanların pek anlayamayacağı olaylar ya da sinyallerden biri gerçekleşti. Bedap'ın tek bildiği şey, Şivek'in hiç telaş ya da tartışma yaratmadan onlarla birlikte geliyor olduğuydu. Takver gitgide daha yüksek sesle konuşan Pilun'a yemek yedirmek zorundaydı. Bedap'ı öptü. Bedap, Şivek ve Sadik konuşarak çıktılar. Çok dalmışlardı. Öğrenme merkezine geçtiler. Geri döndüler. Sadik yatakhane girişinde durdu. Hareketsiz, dik ve zayıf duruyordu. Sokak lambasının zayıf ışığında yüzü durgundu. Şivek bir an için aynı derecede hareketsiz durdu. Sonra onun yanına gitti. Ne oldu Sadik? Çocuk, Şivek, dedi. Bu gece odada kalamayabilirim. Tabii ama ne oldu? Sadik'in ince, uzun yüzü titredi ve parçalanmış gibi göründü. Yatakhanede beni sevmiyorlar, dedi. Sesi gerginlikle tizleşmişti ama eskisinden daha da yumuşamıştı. Seni sevmiyorlar mı? Ne demek istiyorsun? Henüz birbirlerine dokunmamışlardı. Sadik ona umutsuz bir cesaretle yanıt verdi. Çünkü sendikayı, Bedap'ı ve seni sevmiyorlar. Diyorlar ki, yatakhane odasındaki abla dedi ki, siz, biz, hepimizin hain olduğunu söyledi. Çocuk kelimeyi söylerken vurulmuş gibi sarsıldı. Şivek onu yakaladı ve tuttu. Sadik Şivek'e bütün gücüyle sarıldı, hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Şivek'in kucağına alamayacağı kadar büyük ve uzundu. Şivek ona sarılarak, saçını okşayarak orada durdu. Onun siyah kafasının üzerinden Bedap'a baktı. Kendi gözleri de yaşla dolmuştu. Tamam Dap, dedi. Sen git. Bedapp'ın onları adamla çocuğu orada, paylaşamayacağı o tek yakınlıkta, o en zor ve en derin yakınlıkta, acının verdiği yakınlıkta bırakıp gitmekten başka yapacak bir şey yoktu. Gitmek ona rahatlama ya da kurtulma duygusu vermiyordu. Tam aksine kendini işe yaramaz ve küçülmüş hissediyordu. Konutuna mükemmel bir bağımsızlık içinde yaşadığı 5 kişilik odasına doğru yürürken "39 yaşındayım" diye düşündü. Birkaç dekat içinde 40 olacağım. Ne yaptım? Neyle uğraştım? Hiçbir şeyle. Karıştım. Kendi yaşamım olmadığı için başkalarının yaşamlarına burnumu soktum. Hiç zaman ayırmadım. Şimdi birdenbire zaman benim için akıp geçecek ve hiçbir zaman ona sahip olamayacağım. Geriye köşe lambalarının rüzgarlı karanlıkta yumuşak ışık havuzları oluşturduğu uzun, sessiz sokaktan aşağıya baktı. Ama baba kızı göremeyecek kadar uzaklaşmıştı ya da gitmişlerdi. Sözcüklerle arası iyi olduğu halde o demekle neyi kastettiğini de söyleyemiyordu. Yine de onu açık olarak anladığını, bütün umudun o anlamda yattığını ve eğer kurtulmak istiyorsa yaşamını değiştirmesi gerektiğini hissediyordu. Sadık yanından ayrılacak kadar sakinleşince Şivek onu yatakhanenin ön merdiveninde bırakıp nöbetçiye onun bu gece ebeveynleriyle kalacağını bildirmeye gitti. Nöbetçi onunla soğuk konuştu. Çocukların yatakhanelerinde çalışan büyükler gece ziyaretlerini onaylamama eğilim gösteriyorlardı. Bu ziyaretleri rahatsız edici buluyorlardı. Şivek kendi kendine nöbetçide bu onaylanma dışında bir şey hissetmekte haksız olduğunu düşündü. Öğrenme merkezinin salonları iyi aydınlatılmıştı. Etraf gürültüyle, müzik çalışmasıyla, çocukların sesleriyle çınlıyordu. Şivek'in anımsadığı bütün o eski kokular, gölgeler, çocukluğun yankıları vardı. Bunun yanında korkular da. İnsan korkuları unutuyordu. Şivek dışarıya çıkıp Sadık'la birlikte eve yürüdü. Kolu kızın ince omzundaydı. Sadık sessizdi. Hala mücadele ediyordu. Pekeş ana konutunun girişinde geldiklerinde birdenbire "Takver'le senin için bu gece beni konuk etmenin onaylanabilir olmadığını biliyorum." dedi. "Bu fikre nereden kapıldın?" "Çünkü gizliliğe gereksinmeniz var. Yetişkin çiftlerin gizliliğe gereksinmeleri vardır." "Pilin var," dedi Şivek. "Pilin sayılmaz." "Sen de sayılmazsın." Sadık burnunu çekti. Gülümsemeye çalıştı. Ama odanın ışığına geldiklerinde kırmızı lekeli, beyaz, şişkin yüzü birdenbire Takver'i şaşırttı. "Ne oldu?" Süt emmesi yarıda kesilen ve zevkinden alıkoyulan Pülün ağlamaya başladı. Onu duyan Sadık kendini koyverdi. Bir süre için herkes hep birlikte ağlıyor, birbirlerini teselli ediyor, teselliyi reddediyordu. Bu birdenbire yerini sessizliğe bıraktı. Pülün annenin, Sadık babanın kucağındaydı. Bebek beslenip uyutulduktan sonra Takver hafif ama heyecanlı bir sesle "Pekala," dedi. "Ne oldu?" Sadık yarı uyumuştu. Başı Şivek'in göğsündeydi. Şivek onun yanıt vermek için toparlandığını hissedebiliyordu. Onu konuşturmamak için saçını okşadı ve onun yerine konuştu. "Öğrenme merkezindeki bazıları bizi onaylayamıyorlar." "Peki bizi onaylamamaya ne hakları var lanet olasıcaların?" "Şşt şşt, sendikayı onaylamıyorlar." "Ya," dedi Takver, garip gırtlaktan gelen bir sesle. Giydiği tuniğin düğmelerini iliklerken düğmeyi kumaştan kopardı. Elinde duran düğmeye baka kaldı. Sonra Şivek ve Sadi'ye baktı. "Ne kadardır sürüyor bu?" "Uzun zamandır," dedi Sadık başını kaldırmadan. "Günler, dekatlar mı yoksa bütün dönem boyunca mı?" "Daha da uzun süredir. Ama onlar yatakhanede gittikçe bayağılaşıyorlar. Geceleri. Terzol onları durdurmuyor." Sadık daha çok uykusunda konuşuyor gibiydi. Çok da sakindi. Sanki bu konu artık onu ilgilendirmiyordu. Şivek'in uyarıcı bakışına rağmen Takver "Ne yapıyorlar?" diye sordu. "Şey, onlar yalnızca bayağılar. Beni oyunların ve diğer şeylerin dışında tutuyorlar. Tip arkadaşımdı. En azından ışıklar söndükten sonra gelirdi, konuşurduk. Ama bıraktı artık. Terzol şimdi yatakhanenin ablası ve o diyor ki, Şivek, Shrek çocuğun bedeninden gerilimin arttığını, korktuğunu ve dayanılmaz cesaret çağrısını hissederek müdahale etti. Shrek bir hain diyor. Sadık bencilin biri. Biliyorsun ne dediğini Takver. Gözleri parlıyordu. Takver gelip kızının yanağına bir kez çekinerek dokundu. Hafif bir sesle "Evet biliyorum." dedi ve gidip diğer somyaya karşılarına oturdu. Duvarın dibine yatırılmış olan bebek hafif hafif horluyordu. Diğer odalardaki insanlar yemekhaneden geri döndüler. Bir kapı çarptı. Alandaki biri iyi geceler diledi ve açık pencereden yanıt aldı. Büyük konut 200 odayla kıpırdanıyordu. Çevrelerinde sessiz ve canlıydı. Onların varlıkları konutun varlığına girdikçe konutunki de onların varlığına giriyordu. Bir bütünün parçası gibi. Sonra Sadık babasının dizlerinden aşağı kaydı ve onun yanındaki somyaya yakınına oturdu. Koyu renk saçları karışmış ve dolaşmış, yüzüne sarkmıştı. Size söylemek istemedim çünkü sesi ince ve zayıftı. Ama gittikçe daha kötüleşiyor, birbirlerine daha da bayağılaştırıyorlar. O halde oraya dönmeyeceksin, dedi Shrek. Kolunu Sadık'a doladı ama o direndi, dik oturdu. Eğer gidip onlarla konuşursam, dedi Takver şaşkınlıkla. İşe yaramaz. Hissettikleri bu. İyi ama nedir bu karşımıza çıkan? Diye sordu Takver şaşkınlıkla. Shrek yanıt vermedi. Kolu hala Sadik'in omzundaydı. Sonunda Sadik de direnmeyi bıraktı, başını yorgun bir mutlulukla onun koluna yaslamıştı. Başka öğrenme merkezleri de var, dedi Shrek sonunda, kendinden emin olmayan bir sesle. Takver ayağa kalktı. Sakin olamadığı ve bir şeyler yapmak, bir eylemde bulunmak istediği açıktı. Ama yapacak fazla bir şey yoktu. Saçını öreyim Sadık, dedi sakin bir sesle. Çocuğun saçını fırçaladı ve ördü. Odanın öte yanına perdeyi çekip Sadık'ı de uyuyan bebeğini de yanına yerleştirdiler. Sadık iyi geceler derken yine gözleri dolmuştu. Ama yarım saat içinde nefes alışından uyuduğunu anladılar. Shrek somyanın başucuna yerleşmişti. Elinde bir defterle hesap cetveli vardı. O taslağı numaralandırdım bugün, dedi Takver. Ne kadar tuttu? 41 sayfa, ekiyle birlikte. Shrek başıyla onayladı. Takver ayağa kalktı, perdenin üzerinden uyuyan iki çocuğa baktı. Sonra dönüp somyanın kenarına oturdu. Bir sorun olduğunu anlamıştım. Ama bir şey söylemedi. Hiçbir zaman söylemedi. İçine kapanık. Sorunun bu olduğunu düşünmemiştim. Yalnızca bizim sorunumuzun olduğunu düşünüyordum. Çocuklara da yansıtacaklarını düşünmemiştim. Yumuşak ve acı konuşuyordu. Artıyor. Gitgide artıyor. Başka bir okul farklı mı olacak sanki? Bilmiyorum. Bizimle çok zaman geçirirse sanırım farklı olmaz. Herhalde önerdiğin şey... Bir şey önerdiğim yok. Yalnızca bir gerçekten bahsediyorum. Çocuğa bireysel sevginin yoğunluğunu vermeyi seçersek... Onu bunun yanından gelen şeyden, acı tehlikesinden koruyamayız. Bizden gelen ya da bizim aracılığımızla gelen acıdan. Bizim yaptıklarımız için ona işkence edilmesi haksızlık. O kadar iyi, o kadar iyi huylu ki, berrak su gibi. Takver sustu. Gözyaşlarından boğazı tıkanmıştı. Gözlerini sildi, dudaklarını kıstı. Yaptığımız şey değil, benim yaptığım şey. Defteri yerine koydu. Sen de bunun için acı çekiyorsun. Ne düşündükleri umurumda değil. İşte mi? Başka bir görev alabilirim. Burada bulamazsın. Kendi alanında bulamazsın. Peki başka bir yere mi gitmemi istiyorsun? Barış ve Bolluk'taki rubabalığı laboratuvarı beni alır. Ama sana ne olacak? Ona kızgın kızgın baktı. Burada kalacaksın herhalde. Seninle gelebilirim. Skovan ve diğerleri iyi hocaları ilerletiyorlar. Telsizi becerebiliyorlar. Benim şu anda sendikadaki ana uygulamam, işlevim bu. Fizikle Barış ve Bolluk'ta buradaki kadar uğraşamayabilirim. Ama inisiyatif sendikasına doğrudan çıkmazsam bu sorunu çözmez. Değil mi? Sorun benim. Bela getiren benim. Barış ve Bolluk gibi küçük bir yerde bunu umursarlar mı? Korkarım umursarlar. Şev, bu nefretin ne kadarına maruz kaldın sen? Sadık gibi sen de susuyor muydun? Senin gibi de. Zaman zaman yani. Geçen yaz Concord'a gittiğimde sana söylediğimden daha kötüydü. Taş atmalar, büyükçe bir kavga. Oraya gitmemi isteyen öğrenciler benim için kavga etmek zorunda kaldılar. Ettilerdi ama çabuk ayrıldım. Onları tehlikeye atıyordum. Eh, öğrenciler biraz tehlike isterler. Ayrıca kavgayı biz istedik. Kasten insanları kışkırttık. Bizim tarafımızı tutanlar da epeyce fazla. Ama şimdi seni ve çocukları tehlikeyle atıp atmadığımdan emin değilim Tak. Sizinle birlikte kalarak. Sanki sen tehlikede değilsin, dedi Takvar vahşi bir sesle. Bunu ben istedim. Ama bu kan davasını size de yansıtacakları aklıma gelmemişti. Size gelecek tehlikeyle bana gelecek tehlikeyi aynı kefeye koymuyorum. Fedakar. Belki. Elimde değil Tak. Kendimi sorumlu hissediyorum. Bensiz herhangi bir yere gidebilir ya da burada kalabilirsiniz. Sendikada çalıştın. Ama onlar için sorun olan şey bana olan bağlılığın. Ben simgeyim. Bu yüzden. Benim için gidecek yer yok. Uras'a git, dedi Takver. Sesi o kadar sertti ki Şivek sanki suratını tokat yemiş gibi yerine oturdu. Takver gözlerini kaçırıyordu ama daha yumuşak bir sesle yineledi. Uras'a git. Neden olmasın? Orada seni istiyorlar. Burada istemiyorlar. Belki de ne yitirdiklerini görecekler sen gittiğinde. Sen de gitmek istiyorsun. Bu gece gördüm bunu. Daha önce hiç düşünmemiştim ama yemekte ödülü konuştuğumuzda gülüşüne bakınca gördüm. Ödüllere, karışıklıklara gereksinmem yok. Yok ama takdir edilmeye, tartışmaya ve öğrencilere gereksinmem var. Sabun'un kuklası olmayanlara. Bak şimdi, sen ve Dab, Üde'yi birinin kendi hakları kullanarak Uras'a gitmesi fikriyle korkutmaktan bahsedip duruyorsunuz. Ama bundan bahsederseniz, sonra da kimse gitmezse bu onları güçlendirmekten başka bir işe yaramaz. Yalnızca geleneğin bozulamaz olduğunu kanıtlamış olursunuz. Şimdi bunu bir üde toplantısında gündeme getirdiğinize göre birinin gitmesi gerekiyor. Bu sen olmalısın. Seni istediler. Senin gitmek için bir nedenin var. Git ve ödülünü, senin için sakladıkları parayı al, diye birdenbire bitirdi Takver. Oldukça içten bir gülüşle. Takver, Uras'a gitmek istemiyorum. İstiyorsun. İstediğini biliyorsun. Neden istediğini bildiğimden emin değilim gerçi. Tabii ki fizikçilerden bazılarını tanımak isterim. Eon'da ışıkla deneyler yaptıkları laboratuvarları görmeydi. Bunu söylerken utanmış gibiydi. Bunu yapmak hakkın, dedi Takver vahşi bir kararlılıkla. İşinin bir parçası bu. Yapmak zorundasın. Devrimi canlı tutmaya yarar. Her iki tarafta da. Öyle değil mi? Dedi Şivek. Ne çılgın bir fikir. Tiri'nin oyunu gibi. Yalnızca tam tersi. Ben gidip devletçilerin aklını çeleceğim. Bu en azından onlara Anares'in var olduğunu kanıtlamış olur. Bizimle telsiz aracılığıyla konuşuyorlar ama bize gerçekten inandıklarını sanmıyorum. Bizim kendimiz olduğumuza inandıklarını. İnansalardı korkabilirlerdi. Onları gerçekten ikna edebilseydik gelip bizi havaya uçurabilirlerdi. Sanmıyorum. Onların fiziklerinde biraz devrim yapabilirim yeniden. Ama fikirlerinde devrim yapamam. Toplumu burada etkileyebilirim ancak burada fiziğimle ilgilenmeseler bile son derece haklısın. Bundan bahsettiğimize göre yapmalıyız. Bir duraklama oldu. Diğer ırkların ne tür bir fizikle uğraştıklarını merak ediyorum, dedi. Hangi diğer ırklar? Yabancılar. Hain'den ve diğer güneş sistemlerinden gelen kişiler. Uras'ta iki yabancı elçilik var. Hain ve Arz elçilikleri. Hainliler Uras'ın şimdi kullandığı yıldızlar arası motoru icat ettiler. İstemeye niyetli olsaydık bize de verirlerdi herhalde. İlginç olurdu doğrusu. Sözünü bitirmedi. Uzun bir duraklamadan sonra Takver'e dönüp değişmiş alaycı bir sesle ''Ben mülkiyetçilere ziyaret ederken sen ne yapacaksın bakalım?'' dedi. Kızlarla Soruba kıyısına gidip balık laboratuvar teknisyeni olarak huzurlu bir yaşam sürdüreceğim. Sen dönene kadar. Dönmek mi? Geri dönebileceğimi kim söylüyor? Takver onun ta gözlerinin içine baktı. Seni ne engelleyebilir? Belki Uraslılar. Beni orada tutabilirler. Biliyorsun, orada kimse özgürce gidip gelemiyor. Belki de kendi insanlarımız. Benim yere inmemi engelleyebilirler. Üde'deki bazıları bugün beni bununla tehdit ettiler. Rulak da onlardan biriydi. Ondan da bu beklenirdi. Yalnızca izin vermemeyi biliyor. Eve dönüş imkanını reddetmeyi biliyor. Gerçekten doğru. Evet, tam da böyle, dedi Shrek. Yeniden arkasına yaslandı ve takvere düşünceli, hayran hayran baktı. Ama ne yazık ki yalnızca Rulak yok. Birçok kişi için Uras'a gidip geri dönmeye çalışan biri, olsa olsa bir hain, bir casus olabilir. Peki bu konuda ne yapabilirler? Eğer savunmayı tehlike konusunda ikna edebilirlerse gemiyi vurup düşürebilirler. Savunma bu kadar aptal olabilir mi? Sanmıyorum. Ama savunma dışında herhangi biri de patlama gücü yüksek patlayıcılar üretip gemiyi yerde havaya uçurabilir. Ya da daha iyisi, ben gemiden inince bana saldırabilir. Sanırım bu gerçek bir olasılık. Uras'ın turistik yerlerini içeren bir gidiş dönüş yolculuğu planlarına bu da dahil edilmeli. Değer mi bu tehlikeye girmeye? Shrek bir süre için önüne, boşluğa baktı. Evet, dedi. Bir anlamda. Eğer kuramı orada bitirebilirsem, onlara, bize, onlara bütün dünyalara verebilirsem, bu hoşuma gider. Burada duvarlar arasındayım. Sıkışığım. Çalışmak zor. Çalışmayı sınamak zor. Aygıt yok, meslektaş yok, öğrenci yok. Üstelik işi yapınca da onu istemediklerini görüyorsun. Ya da isteseler bile onlar da Sabul'un yaptığı gibi onay almak için inisiyatiften vazgeçmemi istiyorlar. Yaptığım çalışmaları ben öldükten sonra kullanacaklar. Bu her zaman olur. Ama yaşam boyu uğraştığım çalışmamı neden Sabul'a, bütün Sabullara, bir tek gezegenin bütün bayağı dolap çeviren hırslı egolarına vereyim? Onu paylaşmak istiyorum. Üzerinde çalıştığım konu çok büyük. Verilmek, yayılmak zorunda. Verilince bitecek bir şey değil ki. Peki o zaman, dedi Takver. Buna değer. Neye değer? Tehlikeye girmeye. Belki de geri dönememeye. Geri dönememeye, diye yineledi Shrek. Takver'i garip, yoğun ama dalgın bir bakışla baktı. Bence bizim yanımızda, Senlika'nın yanında düşündüğümüzden fazla kişi var. Henüz pek fazla bir şey, onları bir araya getirecek herhangi bir şey yapmadık. Tehlikeye girmedik. Sen tehlikeye girersen sanırım seni desteklemek için gelirler. Sen kapıyı açarsan onlar da yeniden temiz havayı, özgürlüğü solurlar. Hepsi de kapıyı kapatmak için koşup gelebilir. Öyle yaparlarsa onların kaybı. Geri döndüğünde Sendika seni koruyabilir. O zaman insanlar hala bu kadar saldırgan ve nefret dolu olurlarsa canları cehenneme deriz. Anarşistlerden korkan bir anarşist toplum ne işe yarar? Gidip yalnızdan yukarı sebepte en çok da yaşarız. Gerekirse gidip dağlarda yalnız yaşarız. Yer var. Bizimle gelecekler de onlar olacaktır. Yeni bir topluluk kurarız. Toplumumuz politikaya ve iktidar mücadelesine giriyorsa o zaman biz toplumdan çıkarız. Gidip anaresin ötesinde bir anares, yeni bir başlangıç yaratırız. Ne dersin? Güzel, dedi Shrek. Güzel sevgili Can. Ama biliyorsun, Uras'a gitmiyorum. Tabii ki gidiyorsun. Ayrıca geri de döneceksin, dedi Takver. Gözleri kapkaraydı. Bir ormanın gece karanlığı gibiydi. Yumuşak bir karanlıktı bu. Eğer yola çıkarsan, her zaman gittiğin yere ulaşıyorsun. Her zaman da geri dönüyorsun. Saçmalama Takver. Uras'a gitmiyorum. Yoruldum, dedi Takver gerinerek. Uzandı ve alnını Shrek'in koluna koydu. Yatalım. Ayrım sonu.